Atilla hocam hoş geldiniz. Tekrar hemen bir konuya girmek istiyorum. Aşı meselesi. Şimdi her taraf yine aşı bulundu bulunmadı falan filan. İşte Bill Gates sahtekar mı, aşı diye insanları çip mi yerleşecek falan gibi çeşitli komplo teorilere. Ben komplo teorilerinde hayatım boyunca prim vermedim. Varsa da vardır, ne yapayım, aklım vermediği şeye uğraşacak halim yok. O yüzden de bir şey demem ama şunu biliyorum, mesela daha önce de aşı ile ilgili komplo teorileri vardı. İşte aşılar lüzumsuz falan filan. Ben de şimdi diyorum ki hadi bu koronanın aşısı bulunduğunda paçası yiyen yaptırmasın. O aşı karşıtı anlı ve ansız ve şanlı ve şanssız, bana sorarsanız meslekten men edilmesi gereken sözde profesörlerin hadi gelsinler şimdi aşıyı yaptırmasınlar. Neyse. Şimdi bununla ilgili aşı ve ilaç çalışmaları yürüyor bir yandan. Şimdi ben manyaklaştığım için sürekli olarak bununla ilgili okuma yapmaktayım. Yani her ne bulursam okuyorum. Muhtemelen siz cephede olduğunuz için benim kadar okuma vaktiniz yok. Bazıları abuk sabuk olabilir. Şimdi şunu gördüm son okuduğum birkaç yayından. İki tür aşı var. Bir insan hücrelerini kullanan, daha doğrusu bizim nedir, savaşçı hücrelerimizi programlayan, onlara düşmanı tanıtan aşılar. Bu aşıların iki tane imal yöntemi var. Bir tanesi canlı virüsten ve o canlı virüsü alıp onu formatlayıp vücuda vererek bir anlamda bizim savunma hücrelerimize bak düşman bu, yarın öbür gün bu şerefsiz gelirse bunu vuracaksın diye tanıttığımız bir yöntem. İkinci yöntem de sentetik olarak ürettiğimiz, yani virüs olmadan ama bak bu virüs denen şey gelecek. O virüsten ben sana vermiyorum ama o virüs üç aşağı yukarı şöyle birisi olacak diye fotoğraf gösterdiğimiz bir aşı tipi var ve genel olarak bunlar üretiliyor. Bir de şimdi gördüğüm de T-cell diye bir aşı türü ve özellikle bu influenza benzeri, korona bir influenza olmasa bile tam olarak, yapı olarak bu tip virüslerin çok hızlı mutasyon geçirmesi, özellikle aşı üretildikten sonra mutasyonun hızlanması doğal olarak, tehlike olunca mutasyon başlar çünkü, nedeniyle T-cell aşılarının daha iyi olabileceği söylüyor. Bunlar nedir? Farkları nedir? Ben biraz anlattım ama nedir bunlar?
Bunlara gerçekten gerek var mı? Yani bizi izleyenler bunu gerçekten merak ediyorlar mı? Ben emin değilim. Yani hani
doğru söylüyorsun.
Aşı tiplerinin hangisinin daha
hayır ama mesela, bazı aşıların
hangi tipin olduğundansa bence aşının ne zaman geleceğini daha çok merak
ediyorum. Ama gelen aşı ne kadar iyi olacak? Bir de o mesele var işte bununla ilgili olarak.
Elbette. Yani bakın birkaç yerde ortaya çıktı. Yani biz aşıyı bulduk dedi Çinliler. Hatta işte başka bir ülkenin büyükelçiliği ne açıkladılar? Moskova Büyükelçiliği'nde mi ne açıkladılar önce? Sonra Avrupa'dan birkaç grup çıktı. Amerika'dan birkaç grup çıktı. Biz aşıyı geliştirdik. Muhtemelen hepsi aşı geliştirme yolunda ilk adımı attılar. Yani aşıyı geliştirmiş olabilirler. Bunun virüse karşı etkinliğini in vitro ortamda, yani test tüpünde, deney ortamında göstermiş olabilirler. Ama klinik araştırma dediğiniz zaman, yani nasıl trafikte araçların yol alacağını, nasıl nerede duracaklarını, ne zaman geçeceklerini belirleyen trafik kuralları var ve o kurallara uymak zorundaysak, ilaç veya aşı geliştirmede klinik araştırmanın kurallarına uymak durumundayız. Bakın bugün bir tanesi aşıyı geliştirdiğini söylüyordu televizyonda ama kişi bunun klinik kullanıma gelmesi için 1,5-2 yılın olacağından söz ediyordu. Yani bugün aşıyı bulduk laboratuvarda, hemen ertesi gün hastalara ya da sağlıklı insanlara bunu uygulayalım ve hastalığı engelleyelim, böyle bir şey yok ne yazık ki. Yani bu işin adabı böyle, bu işin kuralı böyle. Çünkü klinik araştırmalarda iki tane şeye bakacağız. Bir, bu iddia edilen etki var mı gerçekten? Gerçekten koruyor mu? İki, güvenli mi?
Güvenli mi?
Yani biz ne kadar zayıf
olduk acaba? Tamir edemiyorsan en azından bozma.
Belki de evet. Yani işte tıbbın hepimizin bildiği kuralı. Yani hocalarım önce zarar verme. Yani zarar verme. Biz aşı yapıyoruz derken enfeksiyonu bulaştırıyor olursak.
Yani bazı aşılarda bu risk görüldü. Çok grip aşıları bazılarında.
Dolayısıyla yani bu sürecin normal işleyebilmesi için bunun kuralı bu. Yani trafik kuralı gibi. Bunu hızlandırmanız, ne kadar da hızlandırırsanız, insan bedeninin biyolojisini hızlandıramadığınız için Bunun belli bir süresi var. Yani bugünden yarına, önümüzdeki aya ya da sonbahara bir aşının gelmesi olanak dahilinde değil, onu söyleyelim. Hangi tip aşının hangi laboratuvarda geliştireceğini ve hangisinin bu minvalde daha doğru yanıt vereceğine, yani hem etkinlik açısından hem de güvenlik yan etki bakımından daha iyi olacağını araştırmalar söyleyecek bize. Dolayısıyla bu, hani başta sorduğunuz soru onun için anlamsız kalıyor. Hani o aşı tipi mi, bu aşı tipi mi? Belki bilmediğimiz dördüncü bir aşı tipi daha etkili ve güvenli olacak.
Hocama. Hocam, şimdi Çin'in örneğine ve İtalya örneğine baktığımızda ikinci en sonuna doğru bayağı olgu sayısının azaldığı ve ciddi insan sayısında yani bağışıklık kazandığı, yani kendiliğinden geçirip bağışıklık kazandığı görülüyor. Yani bu İtalya'ya da baktığımızda şu anda onların grafiği inmeye başladı. Günlük vaka sayılarının azalmaya başladığını görüyoruz. Bizde de muhtemelen 2-2,5 aylık bir süreçte bunun olacağını ben tahmin ediyorum. Bu skalaya baktığınızda normalde hani Sayın Trump da demişti ya Ağustos'a kadar falan. Yani oradan sonra bu ciddi bir nüfus zaten kendiliğinden bağışıklanacak. Öyle gözüküyor. Aşı burada, bugünkü aşı daha sonraki ikinci bir atak olduğunda ona nasıl bir etki yapar?
Onu sanırım hocam daha iyi daha cevap verebilir hocam, yani. Ama tamam, ben zaman, ben pardon. Bir şeyler daha söylemek istiyorum Fatih Bey. Şimdi bir canavarla, görünmez bir canavarla mücadele ediyoruz. Yani bir korku filminin içindeyiz adeta. Hepimiz o korku filminin içindeki yaşayan aktörleriz, oyuncularız ve hani bir korku filmi izlediğinizi düşünün. Seyircinin yerine koyduğunuzda, yani canavarla karşı karşıya geldiğinde kişinin, iyi kahramanın bir şeyi bulup ona saplayıp yok etmesini, öldürmesini beklemez mi? Seyirciye onu hissettirir yapımcılar. Biz de bir film kabusunun içindeyiz şu anda. Bir film senaryosunun içindeyiz ve bu kabusu yaşıyoruz. Ve diyoruz ki hemen derhal bir şey bulalım. Yani bizi izleyenler öyle düşünüyorlar. Hemen bir şey bulalım. Bu ne olursa olsun. Öyle bir arzu içindeler. Bu C vitamini mi? Evet, verin C vitaminini. Hemen alalım. C vitaminiyle bunu düzeltelim. Ama yani demin söylemeye çalıştığım şey şu. Bu işin kuralları var. Bu işin kuralları içerisinde C vitaminini yüksek dozda uyguladığımızda bunun nasıl bir sonuç oluşturacağını ancak ve ancak klinik araştırmalar yaparak söyleyebiliriz. C vitamini yeni bulunmuş bir şey değil. C vitamini yani 10 yıllardır tartışıla gelen bir ürün. Hocam hepimizin büyüğü.
Estağfurullah.
Yani estağfurullah. Meslek olarak hocam, yani evet. 80 mezunuyum dediniz ya, evet. Başta onun doğru. İçin. Bir zamanlar antibiyotin yanında K vitamini verme, C vitamini verme gibi şeyler vardı. Ama günümüzde hiçbirinin rasyonel olmadığı, akılcı olmadığı ve tıbben yeri olmadığı anlaşıldı. Artık antibiyotik tedavisinde böyle bir şey vermiyor.
Hocam mesela ben bu cümleye asla katılmıyorum. Neden katılmıyorum biliyor musunuz? Tıpta yeri olmadığı anlaşılan bana göre hiçbir şey yok. Niye? Çünkü metabolizma diye bir şey var. Genetik diye bir şey var. Yani hocam da hiçbir işe yaramayan bir şey bende çok işe yarayabiliyor bazen.
Elbette.
Yani,
elbette. O yüzden oraya doğru da gidiyor böyle bir şey yok. Tamam. Yani. Oraya doğru da gidiyor.
Hocam yani, orada bizim şeyimiz şu. Maliyet, yarar, zarar. Zarar. Buna ve bakarız.
Ülke ekonomisine getirdik.
Yani bireysel şeylere hocam, bakıp biz da klinisyeniz yanıt ya. Vermektense bir saniye... İstatistiğin açıkladığı genele bakarız. Genele bakalım. Dolayısıyla bunun üzerinden söylüyorum. O nedenle şimdi hele bizim gibi eğitim düzeyi belli olan bir toplumda C vitamini yüksek doz kullanalım demek sizin başta uyardığınız şey. Yani çok tehlikeli sonuçlara neden olabilir bu.
Mesela hocam.
O nedenle.
Bir örnek verin. Mesela şimdi, tehlikeli neye neden
biraz
olabilir?
Biraz önce Fatih Bey kendisi dedi milletini C vitamini akıl etmesin dedi.
Biz farmakolojik bir tedaviden
bakın,
bahsediyoruz.
Ben sizi dinledim. Sessiz bir şekilde, sakin bir şekilde dinledim. Ve şu anda ben konuşuyorum.
Ne olur tartışmayın. Burada evet, bilim konuşuyor.
Tamam tartışmayalım ama bakın benim sözümü bölüyorsunuz.
Siz fikrinizi söyleyin.
Ben fikrimi söylüyorum şu anda. Sözü bana verdiniz. Ben fikrimi söylüyorum. Mesela C vitamini ile ilgili yapılmış çalışmayı gösterirken Mutlu Bey. Orada... JAMA'da yayınlandığını ama sonra çok büyük tenkit aldığını, başka dergilerden çok büyük tenkit aldığını, bunun üzerine yazarların bir takım şeyler yazmak zorunda kaldıklarından söz etti. Şimdi internete girelim, baş ağrısı yazalım. Beyin tümörü çıkıyor. Yani şimdi baş ağrısı, evet, beyin tümörünün bir göstergesi ama baş ağrısı çeken herkes beyin tümörü olduğu anlamına gelmiyor.
Ben şu anda 3 aylık kanserden şüpheliyorum kendi mesela, Google doktoru sayesinde.
Evet, işte onu demeye çalışıyorum. İnternete baktığınızda nasıl hani aktan karaya kadar gri'nin ama her hocam, tonu
internet
varsa,
var ise bilimsel
yayınların
yayın var.
İçinde de var aynısı. Ve biz bilimsel yayın, bütün hocalarım kendi sözlerinin içinde söylediler. Bilimsel dergilerin, bilimsel yayınların kanıt değerleri var. Bilimsel kanıtlar bize neyi söylüyor?
Peki hocam, meta analizleri. Şunu merak ederim ben. C vitamininin diyelim ki hiçbir faydası yok. Bir zararı var mı?
Yani her şeyin belli bir, suyun bile zararı var. Oksijenin bile zararı var belli bir dozdan sonra uygulansın.
Dünyada oksijen oranı %21 değil de %50 olursa bildiğimiz yaşam kalmaz dünyada. Yani
evet,
çok
işte
net biliyoruz.
Hocamın yani
bizim
yüksek
doz oksijenin %21
verelim
olması
derken orada büyük bir güvenlik sorunu var. Yani bunu ancak ve ancak klinik araştırmaları yaparak, bu arada klinik araştırmayı yani yapmanın da yolları var. Çift kör dediğimiz bir şey var. Yani bizi izleyenlere bunu anlatmamız lazım. Çift kör çalışma ne demek? Ne ilacı uygulayan kişi ne verdiğini bilecek, ne ilacı alan hasta ne aldığını bilecek ve sonuçları derleyen objektif bir şekilde derleyecek çalışmayı. Yani bu çalışma dizaynında yapmadıktan sonra ve belirli dergilerde belli bir impaktı olan, belli bir gücü olan dergilerde yayınlanmadıktan sonra bu tür verilerin tek başına kalma gibi bir kaderi olduğunu düşünüyorum ben. Mesela hocamız çok genele ait şeyler söyledi. Bağımsız araştırmacı dedi. Hocam siz bağımlı araştırmacı mısınız? Yani sözünüzün içinde bağımsız araştırmacı dediniz. Hocam siz bağımsız araştırmacı mısınız?
Hocam bağımsız araştırma şu. Arkasında hiçbir destekleyici
tamam,
ilaç firması şu bu falan filan olmuyor.
Siz de bağımsızsınız.
Siz de bağımsızsınız. Tamam, eğer böyle bir şey yoksa yaptığınız araştırmada bağımsızsınız tabii
elbette,
ki.
Elbette.
Ayıp bir şey değil, suç bir şey değil yani.
Bağımsız araştırmacı
ama yüzlerce araştırmacı var
hani
firmalardan
şey
para
söylem,
alan.
Yani hani başkaları bağımlı da bak bu insan bağımsız araştırıcı, bağımsız araştırıcının yaptığı çalışma.
Yapma hocam, hiç öyle bir şey dedi. Yani bağımsız araştırma dediğiniz zaman yani
yok,
birisi
yok
tarafından endorse edilmemiş, birisi tarafından finanse edilmemiş. Çünkü bir araştırma birisi tarafından finanse edildiği zaman acaba onun çıkarına mıdır diye düşünebilir, evet, ama hiç kimse finanse etmiyorsa ve tamamen bilimsel amaçla yapılıyorsa böyle bir düşünce
tamam, ben orada yanlış anlamış
daha
olabilirim.
Azdır.
Ben orada yanlış anlamış olabilirim. Lökositlerin içerisinde çok yüksek miktarda C vitamini plazmadakinin, kandakinin 100 katı kadar biriktiğinden söz etti. Doğrudur. Demek ki bu hücrelerin orada düşük olmasına rağmen, kanda düşük olmasına rağmen 100 kat içlerinde toparlama ve tutma yetenekleri vardır. Dolayısıyla kanımızda C vitamininin belli bir seviyenin üzerinde bulunması her gün içinde böbrek fonksiyonlarıyla anında atılan bir şey iken bu kadar yüksek doz bir C vitamini uygulamasının insanlara yarardan çok zarar getireceğini düşünüyorum ben şahsen. Çünkü
fikriniz
gramlardan
var.
Evet, gramlardan bahsediyorsunuz hocam. Gramlar, bakın ilaçlar mikrogramlar, miligramlar seviyesinde uygulanır. Hocam 25 gramlardan bahsediyor. Yani bu işin bir güvenlik sorunu olacaktır. Aman hani bakın siz başta söylediniz yani halk şimdi gidip C vitaminine saldırmasın diye. Evet lütfen. Yani burada böyle bir şey sunarken yani birazcık bunun yanlış anlaşılabileceğini düşünerekten
hocam,
konuşmak
hocam bunları söylerken bilimsel bir kanıtınız var mı?
Yani
fikriniz var
olarak,
da bilginiz var mı? Orasını merak
olarak,
ediyorum.
Evet baktım.
Ha, yani, mesela gramın nasıl bir yan etkisi olabilir bu konuda?
Efendim bakın.
Ben de öğreneyim.
Bakın. Suyu versek.
Hocam ben C vitamininden bahsediyorum.
Suyu versek. Dilüsyonel suyu versek. Zarar verir mi?
Gram dozunda verdiğimizde
zarar
ne
verir
oluyor?
Mi? Suyu versek zarar verir mi? Verir. Oksijeni fazla verdiğimizde yeni doğan çocuklarda kör oluyor. Oksijen ve su hayatın temel şeylerinden söz ediyoruz hocam. Siz
hocam
burada
bak,
başka
ben
bir şeyden bahsediyorum.
Oksijen atmosferde 21. %21'i atmosferin oksijen.
Evet.
Eğer bu oran %50'ye çıkarsa bugün bildiğimiz hayatın hiçbiri
elbette
kalmaz dünyada. Oksijen başka bir şey. Oksijen yakıcı bir şey. Zararlı bir şey oksijen. Yani bize hem faydalı ama bizim enerjiye çevirme yöntemimiz için gerekli bir şey oksijen. Yoksa her şeyin fazla zararlı. Elbette onu biliyoruz. Ama onu mesela hocamın sorduğunda ama şu haklılık var. C vitamininde ben sizden şunu beklerim bir farmakolog olarak. Dersiniz ki C vitamininde işte belli bir dozun üstü aldığı zaman hücrelerde şu hasar yaptığı şu klinik bulgulara tespitlidir. İşte şu oranda aldığınız zaman şu hastalığın artışına neden olmuştur. Şu, ya o
elbette.
Bu tamamdır. Elbette. Ama C vitamininin fazla zararlıdır. Niye? Oksijen de fazla zarardır. İşte her şey fazla zarardır da yani mesela C vitamininin ne kadarının fazla zarardır? 2 miligram mı? 10 gram mı? Yarım şişe
bakar
mi?
Bakar söyleriz. Yani elimizde veri tabanları var. Ben şimdi C vitamin çalışan bir insan değilim. Bu kadar ezbere cevap veremeyebilirim bu soruya ama hayır, bütün hocamın...
Işte, hocam şu yüzden size bir karşı çıkıyor gibi diyorum. Özür dilerim kusura bakmayın. Haddim değil elbette ki bir koskoca bir profesör karşı çıkıyor ama okuduğumuz her şeyde C vitamininin COVID tedavisinde ekstra bir faydası olduğunu bütün yayınlar olabilir, söylüyor.
Olabilir. Bakın şimdi bunu işte kuralları var. Yani ters yönden giderek hızlı bir şekilde varmayla elde edemeyiz.
Hocam planekilin de faydası olduğu konusunda herkesin evet. fikir. Ama planekili üreten firma Sanofi bir açıklama yapıyor. Diyor ki biz ilacımızın elbette. Arkasında durmuyoruz. Biz planekili bu içici üretmedik. Elbette. Eğer klinik olarak böyle bir sonucu varsa biz bundan sorumlu veya sorumsuz değiliz diyor. O başka
evet.
bir şey.
Evet.
Ama
işte klinik araştırma yapıldığı zaman söylenecek.
Sanofi bunu dedi diye planekilin kullanımından kimse vazgeçmedi. Aa ilaççısı ben yarar demedim dedi. Demek ki o zaman biz bunu kullanmadık. Herkes kullanıyor. Şimdi C vitamini de öyle. Şimdi C vitamininin de arkasında bir firma falan da olmadığı için kimse ama herkes kullanıyor. Bütün klinik bulgularda kullanılıyor. O zaman demek ki bir faydası görülüyor. Ben hocama soruyu sorarken dedi ki okuduğum pek çok bununla ilgili yayında hangi mekanizma ile faydalı olduğunu bilemiyoruz ama faydalı diyen pek çok yayın okudum dedim. O da dedi ki ben mekanizmayı biliyorum dedi. Ben
bilmiyorum. Belli bir dozun üzerinde tam tersine bu hani sitokin fırtınası esnasında yüksek doz uygulanmasının bunu baskıladığı yani immüniteyi baskılaması gibi bir durum oluşturduğu
zaman. Bu dozu öğrenebilir miyiz hocam?
Hocam yani şimdi ezberde ben benim çalıştığım bir alan olmadığı için
hocam başka bir şey soracağım ben. Şimdi stokin fırtınasının üst seviyeye çıktığı yere zaten immüniteyi bir miktar baskılayıp evet. stokin fırtınasını durdurmak gerekmiyor mu?
Evet.
O zaman C vitamini iyi bir şey değil mi zaten?
Olabilir ama bakın burada immün sistemi baskılamaktan söz ediyoruz.
Evet.
Oysa C vitamini ne olarak biliriz? Bağışıklığı kuvvetlendiren bir şey olarak biliriz değil mi? Yani
ama mesela şöyle diyeyim mesela sarımsağın tansiyonu düşürdüğü bilinir. Evet. Ama aynı zamanda düşürdüğü tansiyonu yükselttiği de bilinir. Yani regülatör olabilir C vitamini. Bilmiyorum yani. Ben sadece okuduğum ben her şeyde C vitamini bir faydalı olduğunu görüyorum.
Yani çok yüksek dozda sanki böyle mucizeler yaratıyormuş gibi burada slaytlarında gösterdiği şey.
Ben mucize inanmam.
Ben karşı çıkıyorum.